İyi geceler, programımıza devam ediyoruz. Serdar Hocam, Serdar Hocam ve Akın Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz doktor. Sağ olun.
Buyurun hocam.
İnşallah. Şimdi bu bütün atomların büyük bir mucize olduğunu gördük inşallah hücrede. Çünkü bütün atomların işlevsel olabilmesi için, görev yerlerinde hazır bulundurulabilmeleri için onların da dahil olduğu, onlardan çok daha kompleks atomların varlığı şart. Atom topluluklarının varlığı şart. Ve bunların çok sayıda tiplerinin olması da şart. Örneğin azot. Azot çok temel bir atom. Canlının en çok kullandığı atomlardan biri. Azotun olmadığı bir canlı söz konusu değildir. Şimdi bu azotun canlıların bünyesine kazandırılmasında ne kadar büyük mucizeler olduğunu gördük. Bizim yapamadığımız bir işi özel bir bakteri türü yapabiliyor. Yani evrimcilerin en ilkel gördükleri canlılar bütün canlılar arasındadır bakteriler. Halbuki bütün canlılar aleminde en ileri bir teknolojiyi yapıyor bakteriler. Azotu canlılar alemine kazandırıyor. Ve bunun için görevli olan enzim 21 adet genden oluşuyor. Bu genlerin bir kısmı o muazzam enzimin yapısını kodlarken bir kısmı da bu enzimin yapımında görevli olan diğer enzimleri kodluyor. Böyle muazzam bir fabrika sistemi var. Ayrıca bunun işte hücreye taşınması ve orada işlevsel hale gelmesi ayrı bir mucize. Bunların her biri de kademe kademe gelişim mümkün olmadığını gösteriyor. Şimdi azot canlılar aleminde hücrenin içindeyken serbest halde pek bulundurulmuyor. O glutamat ve glutamin adlı aminoasitler halinde tutuluyor. Şimdi bunun için özel enzimler var. Mesela ekranda görecek olursak bu glutamin sentaz enzimidir. 12 tane alt birimden oluşuyor. 12 tane protein parçasından oluşuyor. Ve bu 12 tane protein parçası her biri ayrı ayrı moleküllerce kontrol edilebiliyor. Ve bunun böyle de olması lazım. Çünkü bir fabrikanın sadece açık olması yeterli değildir. O fabrikanın doğru zamanda doğru miktarda üretim yapması gerekir. Çünkü kontrolsüz üretim o fabrikanın batması anlamına gelir. Burada da öyle. Glutaminde depolanan peki şeyler, azotlar ne işe yarıyor? Onlar diğer aminoasitlere aktarılmasına görev alıyor. Bir nevi yani aminoasit deposu gibi kullanılıyor bu iki aminoasit. Azot deposu gibi kullanılıyor bu iki aminoasit. Glutamin ve glutamatlar. Şimdi bu büyük bir akıl gerektiriyor. Yani aminoasitlerin azot deposu gibi kullanılması çok şuurlu bir durum. Ve bunun içinde böyle bir enzimin var olması ve bu enzimin de zaten azotlardan oluşması. Bu da ayrı bir mucize. Sistemin kademe kademe gelişmediğinin bir başka kanıtı. Ama bu bile yeterli değildir. Yani bu iş yapılıyor. Azot aminoasitlerin bünyesine katılıyor ama bu da yeterli değildir. Önceki programlarda gördük. Her sistemin mutlaka kontrol mekanizmasıyla beraber yaratılması gerekiyor. Peki ne tarz kontroller var burada? Şimdi düşünelim. Yani desek ki böyle bir durum var. Glutamin bir azot deposu olarak kullanılıyor. Bu hangi şartlarda bunu üreten enzim çalışmasın desek. Bunun yorumu da şu olması gerekir. Diğer aminoasitlere yeterince azot aktarıldıysa, dolayısıyla o diğer aminoasitlerden yeterince üretildiyse bunun daha fazla çalışmasına gerek yoktur. Hakikaten de bakıyoruz ekranda. Bu glutamin sentazın şeklini gösteriyor. Düzenlenme mekanizmasını gösteriyor. Burada glutamin sentazdan sonra üretilen çeşitli ürünler var. İşte triptofan, histidin, alanin, glisin gibi. Bunlar glutaminde saklı olan azotu kullanıyorlar. Bu moleküller eğer fazlaysa bunlar bu sentezi, bu glutamin sentaz adlı enzim çalışmasını yavaşlatıyorlar. Yani burada gördüğümüz bu enzim diğer moleküllerin bağlanmasına uygun bir yapıda. Bu da büyük bir mucize. Yani bir makineniz var. Bu makinenin nihai ürünleri gidip o makineye bağlanıp onun çalışması tamamen de engellemiyor. Kademe kademe engelliyor. Çünkü mesela çeşit çeşit ürünler var. Bu çeşit çeşit ürünlerin bir kısmı üretilmiş olabilir. O ürünlerden bir tanesi gidip makineyi tamamen kapatsa diyelim 5 çeşit ürün üretilemez hale gelir. Burada öyle şuurlu bir seçim var. Yani kademe kademe kapatma söz konusu. Tümüyle bir mucize. Yani bir molekülün diğer bir moleküle bağlanması. onun için bir defa özel bir yer olması lazım. Bağlanmasıyla beraber işini yavaşlatıyor olması. Çok harika bir kimyasal bilgi ve tasarım gerekli. Ve bütününde ne kadar bağlanırsa o kadar yavaşlatması. Bunu yap deseniz evrimciler yapamaz yani. Daha nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyorlar.
İnşallah.
İnşallah. Şimdi tamam yavaşlatıyor dedik. Bununla ilgili çok ilginç bir sistem daha var. Şimdi vücutta bir karbon sistemi var. Bir de azot sistemi var. Eğer ki karbon sistemi yeterince fazla miktarda çalışıyorsa, yani karbon temelli ürünlerden fazla yeterince fazla miktarda üretiliyorsa, o zaman sistemin ona göre ayarlanması gerekir. İşte azot miktarı fazlaysa da sistemin ona göre ayarlanması gerekir. Şimdi şöyle kompleks bir sistem buldular bilim adamları. Bunu yani çözümü o kadar zor ki. Buradaki temel hedef şu. Bütün bu şekil şunu gösteriyor. Bir tane enzimimiz var. İşte glutamin sentaz. Önceden de gördük. Bu enzim aktif veya inaktif olabiliyor. Çalışabiliyor veya çalışmıyor. Ama bunun çalışabilmesi için sadece kontrol için başka iki tane yapı var. P2 ve UT denen yapılar. Ayrıca başka moleküller. Yani sadece bir enzimin varlığı yeterli değildir. Bu enzimin doğru miktarda, doğru zamanda çalışabilmesi de önemlidir. Bunun için ondan öte iki tane başka yapı var. P2 ve UT. Bunlar da yeterli değildir. Bunlar ortam şartlarını adeta dinliyor olması lazım. Yani azot az mı, çok mu? İşte karbon miktarları az mı, çok mu? Ona göre sistemi ayarlamaları gerekiyor. Bu sistem neticede şöyle çalışıyor. İşte azot eğer yeterince varsa ortamda, glutamin sentaz enzimi, çok kompleks detayları vardır bunun, inşallah ileride görürüz. Glutamin sentazı aktif hale getirip sistem çalışıyor. Bu ikili enzim yoluyla yapılıyor bu. Eğer diğer türlü ise tersine bir işlem söz konusu. Ve bu sistemin bütün parçaların aynı anda olması lazım. Yani bu sistem, yani bir tanesini aradan çekseniz hiçbir anlamı olan bir sistem değil. Yani kademe kademe bir avantajı olan bir durum değil. Yani mesela şu P2, UMP denilen bir molekül bağlanıyor buna. Bunun olmadığı bir durumda sadece P2'nin bir anlamı yok. Böyle bir sistem hiçbir yararı yoktur hücre için. Bir eksikliktir. İşte UT adlı molekül olmazsa, diğer her şey olsa yine sistemin kontrolü söz konusu olmuyor. Kontrolsüz durumda oluyor. Dolayısıyla yine kademe kademe gelişim söz konusu değil. Dolayısıyla değil enzimin varlığı, kontrolü için dahi böyle zincirleme bir sistem söz konusu. Kontrol sistemi için dahi zincirleme bir sistem söz konusu ve bunun bütün parçaların mükemmel bir şekilde çalışması lazım. Dolayısıyla neyi görüyoruz? Sadece bir işin yapılmasını değil, kontrolü de mükemmel bir şekilde olmak durumundadır. Ve kademe kademe geçmesi mümkün değildir. Bu örnekler detaylarına girildiğinde kontrol mühendisliğinin en ileri örnekleri. Çok hassas ayarlar var. Yani buradaki matematiksel ayarlar, sistemin el ele vermesi, farklı iki işin doğru zamanlarda çalışması gerektiği zaman ona tam riayet etmesi ve bu sayede hücrenin mükemmel üretimine devam etmesi. Dolayısıyla kademe kademe gelişim söz konusu değil. Bu sistemde Allah'ın yaratma sanatının inşallah bir başka örneği.
İnşallah. Yani inşallah. Mühendislik derken de bunu benzetme için kullanıyoruz.
Evet, inşallah.
Mühendislik diye bir şey yok. Allah'ın insan kavrama sınırlarının çok ötesinde,
evet,
bir yaratılış söz konusu burada. Allah'ın sonsuz aklıyla. Yoksa mühendislik insanın Allah'ın tecellisi olarak insanların yaptığı bir şey.
Evet.
O Allah'ın yaptırdığı bir şey. Ama burada tabii onun çok üstünde sonsuz kudret sahibi Allah'ın yaratılışı var inşallah.
İnşallah. Yani zaten evrimin böyle hiçbir konuda, yani biz her gün anlatıyoruz inşallah, hiçbir konuda bir delili yok. Yani ne ilk hücrede, ne bir türün oluşumunda, ne bir türün başka bir türe dönüşümünde öyle bir şey olmadığını zaten net bir şekilde görüyoruz. Ama hani bunu ateistler böyle bunu savunabiliyorlar yani kendi dinlerinin, pagan dinlerinin gereği olarak, ama bazı Müslümanlar da bu dinin bu iddiasını savunabiliyorlar. Yani o çok yanlış bir şey. Yani evrim bilimle de ters, bilimi yaratan Allah'ın indirdiği Kur'an'la da ters. Yani zaten ikisi, bilimle Kur'an kesinlikle çelişemez çünkü ikisini de yaratan Allah. Ve şimdi bazı kişiler, bazı din adamları diyelim, Kur'an'da evrimin olduğunu iddia edebiliyorlar. Yani Kur'an'da aslında zaten Allah bize evrimi anlatıyordu gibi bir iddiada bulunuyorlar. Halbuki Kur'an'da evrim kesinlikle yok. Zaten bilimle çalışan bir şey, dediğimiz gibi yani Kur'an'la mutabık olması mümkün değil. Yani o şahısların birazcık daha araştırması gerekiyor bu konuyu. Çünkü Allah ayette şöyle buyuruyor, şeytan Allah'a sınırım. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur buyuruyor Allah. İsra suresi 36. ayette. Şimdi bazı kişiler tabii evrim böyle genel kabul görüyor, ondan sonra çok fazla savunan bilim adamı var. Yani herhalde doğrudur, biz de ters düşmeyelim, yanlış bir şey söylemeyelim. Ne yapalım, ne edelim? Yani çok fazla işte onlarla cebelleşmenin manası yok. Biz de işte Kur'an'da evrim vardır deyip geçelim gibi bir mantık ileri sürüyorlar. Bu çok yanlış. Çünkü Allah yine başka bir ayette, Cin suresi 14. ayette, işte Allah'a teslim olanlar artık onlar gerçeği ve doğruyu araştırıp bulanlardır buyuruyor. Yani Allah bize gerçeği, doğruyu araştırıp bulmamızı emrediyor. Yani öyle çoğunluğun demesiyle, ki zaten çoğunluk da değil de, hani çoğunluk olduğunu farz edelim. Çoğunluk demesiyle bile bir görüşün veyahut da başka bir şeyin doğruluğu kabul edilemez yani çoğunluk doğru dediği. Hatta Arda Denkel diye bir evrimci var. Boğaziçi Üniversitesi eski felsefe profesörü. Onun söylediği şöyle bir şey var. Yani kendi teorisinin, evrimin işte çok insan tarafından savunulmasının onun doğru olduğunu göstermeyeceğine dair. Kendisi de bir evrimci olmasına rağmen. Şöyle diyor. Evrim kuramını çok sayıdaki saygın kişinin kuruluşun evrimciliği benimsemiş olması mı kanıtlayacak? Yani birilerinin evrimi savunması evrimi kanıtlamaz diyor. Yoksa mahkeme kararıyla mı doğru kılınacak bu kuram? Mahkeme kararıyla da olmaz diyor. Bazıları evrimciler işte mahkeme kararıyla bakterinin kamçısının işte oluşabileceği kararı alındı gibi falan böyle iddialar atıyorlar. Öyle de olmaz. Doğruluğu sağlayan şey saygın ve yetki sahibi kişilerce doğru bulunmak mıdır acaba? Bu da değil. Bir tarihsel olguyu anımsatmak isterim diyor. Çok güzel bir örnek vermiş. Galileo döneminin bütün saygın kişilerine, hukukçularına ve özellikle de bilim adamlarına karşı tek başına karşı çıkıp doğru olanı söylüyor ve savunmuyor muydu diyor. Engizasyon mahkemelerinin öbür eylemleri de ortaya buna benzer görünümler koymamış mıydı? Toplumda saygın ve başat olan çevreleri arkasına almak ne doğruluk yaratan ne de bilimsellikle doğrudan ilgili olan bir şeydir. Yani ne bilim çevrelerinin genel söylediği bir şey, ne çoğunluğun söylediği bir şey bilimi bağlamaz diyor. Yani bilimsel olduğu anlamına gelmediğini belirtiyor. Ki evrim de böyle. Yani evrime karşı çıkan da çok fazla zaten bilim adamı var dünyada. Hatta binlerce bilim adamı var. Bir kısmı üniversitelerden uzaklaştırıyorlar bu despot din yüzünden. Bir kısmı bir şekilde kendilerini muhafaza edebiliyorlar üniversitelerinde. Ama çok fazla gerçekten insanlar yani üniversitelerin başına evrimci getirtebiliyorlar, evrimci bilim adamları. Ama Allah'ın izniyle şimdi hocamızın vesilesiyle evrim teorisi artık yeryüzünde bitmiş durumda. Ve bazı din adamları da, bunu savunan din adamları da bizim çağrımız iyi araştırmaları. Yani Allah çünkü bir sebep olmadan bir anda var eder. Bunun Kur'an'da da örneklerini görüyoruz zaten. Onların yaptıkları şey şu, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edememiş oluyorlar. Yani Allah'ın haşa bir anda insanı veyahut da türleri ayrı ayrı yaratamayacağını düşünüyorlar haşa. Halbuki Allah ayette şu şekilde buyuruyor. Şeytanı Allah'a sınırım. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Oysa kıyamet günü yer bütünüyle onun avcunu kabzasındadır. Gökler de sağ eliyle dürülüp bükülmüştür. O şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir diyor Allah. Zümer suresi 67. ayette. Yani biz Allah'ın kadrini Allah inşallah hakkıyla takdir edeceğiz ve Allah'ın bir anda yaratabileceğini, her şeyi biz rüyamızda mesela her gece birilerini görüyoruz değil mi? Onlar evrimle mi yaratılıyor? Allah bir anda yaratıyor. Veyahut da melekler evrimle mi yaratıldı? Değil mi? Cennette hocamız örneğini veriyor onun. Huriler, gılmanlar, oradaki yaşayan insanlar veyahut da oradaki köşkler, bunların hepsi evrimle veyahut da oradaki evler inşa edilerek mi yapılacak? Bir anda yaratılacak Allah'ın izniyle. O yüzden evrim, Allah'ın böyle evrim gibi bir şeye ihtiyacı yok ki, zaten bunun delili de yok. Hani olsa zaten Kur'an'da da delil olurdu. Yani bilimsel olarak bir delil olsun, Kur'an'da da delil olurdu ve biz bunu gözlemlerdik. O zaman derdik ki Allah yaratmak için böyle bir sebep yaratmış. Yani yaratma sebebi olarak. Ama böyle bir şey yok. O yüzden bunu üstelemenin ve küfre de yani küfre destek verilmiş oluyor bunun savunulması. Küfre destek vermemek bir Müslüman'a yakışmıyor inşallah.
İnşallah. Zaten daha önce hocamız açıklamıştı. Evrim teorisi Allah'ın varlığını inkar edenlerin Allah'ın apaçık yaratma delillerini görmezden gelenlerin uydurdukları sapkın, safsata bir iddia. Bu artık özellikle günümüzde çok açık ve net bir şekilde bu yönüyle biliniyor. Eskiden insanların büyük kısmı diyelim veya bir kısmı cahilliklerinden bunu bilimsel bir şey gibi zannettiler. Çünkü öyle sunuldu evrim teorisi insanlara. Yani böyle işte hep programlarda konuşuyoruz ya, onların bir terminolojileri oluyor, bir böyle jargonları oluyor işte, Latince konuşmalar, kelimeler. İşte saç baş biraz dağınık olunca bir gözlük, bir beyaz önlük, işte burada isim, kalemler falan. Yani bu adam biyoloji işte profesörü, uzmanı falan. Bir şey söylediği zaman insanlarda da biraz böyle bazen gevşeklik de olabiliyor. Hani araştırmak biraz zorlarına da gidiyor olabiliyor. Okumak bazen zoruna da gidiyor olabiliyor. Oradan duyduğu zaman o bilgiye tamam, bu görüntüde böyle bir eğitimli biri doğru söylüyordur canım deyip yani öyle bir geçebiliyorlardı. Fakat bu oyun bozuldu hakikaten hocamın da dediği gibi, değil mi? İnşallah 1979 yılı itibariyle hocamız çalışmalarına, fikri çalışmalarına, kültürel çalışmalarına başladıktan sonra artık insanlar bunu anladılar. Hocamız bu oyunu deşifre etti. Mesela bakın, hocamız şunu gösterdi, Allah razı olsun. Herhangi bir bilim dalını alın, herhangi bir tanesi. Mesela biz burada genelde mikrobiyolojiyi konuşuyoruz, genetiği konuşuyoruz mesela veya biyolojiyi konuşuyoruz. Mesela biyolojiyi alalım. Sadece biyoloji dalı incelendiğinde bir hücrenin, yani ilk hücrenin tesadüfen oluşamayacağı, nasıl oluşacağı, sahip olduğu bütün özelliklerle ve o özelliklerin fonksiyonlarıyla bir anda oluşması gerektiğini, bunu biyoloji söylüyor. Yani bu bizim iddiamız değil. Biyoloji, yani bilim dalı, bilim adamları araştırmasını yapmış ve sonuç bu. Bilimsel. Ve bu gerçek, somut, ispatlı. Şimdi bu ne demek? Yani bir hücrenin bir anda sahip olduğu bütün özelliklerle beraber olması demek. Bunun açıklaması şu: İlk hücreyi Yüce Rabbimiz olan Allah yaratmıştır. Bu kadar. Bunun açıklaması bu. Şimdi evrimcilerin de ilk hücrenin o mükemmel yapısını açıklayamayıp da perişan bir hale düşmelerinin sebebi de bu. Hücrenin mükemmel yapısı. Onu gördükçe darmadağın olurlar. Hatta Oparin'di galiba, değil mi? Hücrenin diyor, baktık diyor, evrim yönünden diyor, bizim açımızdan son derece karanlıktır diyor yani. Hücrenin var olduğu yapı. Senin açından doğru söylemişsin, karanlık. Ama iman edenler açısından, Allah'a inanan, yaratılışa inananlar açısından da nur gibi aydınlık. Şimdi mesela dediğin gibi, senin de az önce, evrimciler de bunu farkındalar. Yani ortalıkta bir dümen dönüyor belli. Hatta o kadar oluyor, zaman zaman der, hani bırakın bu işleri der. Hakikaten böyle bir gariplik var. Yani böyle bir sahtekarlıklar, bir üç kağıt, bir şeyler, dört kağıt diyelim. Hocamız öyle söylüyor. Böyle bir şey var. Ve bunu izleyicilerimiz çok iyi anlasınlar diye tekrar ediyorum. Evrimciler, yani evrim iddiasını savunanlar da artık itiraf ediyorlar. Diyorlar ki evet, hücre var olduğu, sahip olduğu özelliklerle kademeli ve tesadüfi olaylarla meydana gelemez diyorlar. Evrimciler bunu söylüyor artık günümüzde. Bir tane örnek vereceğiz. O örnek de, dünkü sohbetimizde bahsetmiştik, onu izleyicilerimiz için taradım buldum hocamızın eserlerinden. Bu hani hep verirler ya, işte maymunu daktilonun üstüne, işte önüne oturtun yazın, işte ondan sonra Shakespeare'in efendim Hamlet'ini size yazı verir diye yani aklını almayacağı saçma sapan bir iddiayla çıktı, evet, bir gariban bir vatandaşın teki. Onun olmayacağını anlattık. Şimdi bakın o ifadenin, o anlatımın bilim adamı, hem de evrimci bilim adamının ağzından paylaşalım izleyicilerimize. Fred Hoyle ve Sandra Wickramasinghe şöyle itiraf ediyorlar. Diyorlar ki hayat tesadüfi bir başlangıca sahip olamaz. Bitti. Yani bu şu demek, hayatla ilgili, yani canlılıkla ilgili, cansız maddelerle ilgili, yani hayatla ilgili her şeyi Allah yaratmıştır demek bu. Daha ilk cümle.
Evet.
Devam ediyor. Evrende var olan bütün maymunları, meşhur örnek, birer daktilonun başına otursanız ve bu maymunlar rastgele daktilonun tuşlarına bassalar, yani hikaye bu ya, masal, bu maymunlardan birisinin bile, itiraf, Shakespeare'in bir çalışmasını oluşturmaları kesinlikle imkansızdır. Bakın bu aslında bir perişanlık. Yani bir bilim adamının yaptığı açıklamaya bakın. Yani o kadar üniversiteler, o kadar masterlar, doktoralar, işte tezler vesaire. Siz çıkıp diyorsunuz ki insanlara, ey işte insanoğlu, bir maymunu eğer siz bir daktilonun başına oturtursanız bu maymun Shakespeare'in bir eserini yazamaz. Açıklamaya bakın. Yani ya korkunç ya. Ya. Zaten bu imkansız bir şey. Böyle bir açıklamaya yani yapmak başka için ya,
yapmak zorunda, ha,
yapmak
kalmak
yani korkunç bir durum ya. Maymun daktiloda Hamlet'i ya bari de ki bir iki satırı, yani bir iki harfe basar de bari bir şey. Yani olacak iş değil ya.
Ya birine diyorsun ki sen gemi değilsin. Ha, ya bunu açıklıyor adam. Yani. Evet. Niye demek zorunda kalalım ya, siz gemi değilsin. Gemi değilsin.
Bunu açıklayan bilim adamı ya. Maymun daktiloda yazı yazamazmış. Teşekkür ederiz. Çok güzel açıklama. Devam ediyor. Yani evrimcilerin hakikaten perişanlığına bakın. Yaptıkları, evet, açıklamaya bakın. Neyse ki itiraf ediyor yani. O da güzel bir yönüyle. Hatta diyor pratikte yanlış denemelerin konması için, yani maymunlar yazarken bir sürü yanlış yapacak tabii ki. Yani bir sürü değil, tamamı yanlış olacak. Bu yanlışların konması için gereken çöp kutularının yetmemesi sebebinden dolayı da bu imkansızdır. Ha bir de ona bir mantık getiriyor. Yani maymunlar yazamaz ama bir ya de bir mantığı daha var. Sanki çöp kutusu olmasa yapabilecek. Ama bir şekilde bir daha bir çürütmüş oluyor. O da güzel. Aferin. Devam ediyor. Aynısı canlı maddeler için de doğrudur. Yani bu mantık, maymunların imkansızlığı şeyi, canlı maddeler için de doğrudur. Hayatın cansız maddeden kendi kendine oluşma olasılığı için, şimdi biraz matematik yapıyor, bir sayının yanına 40 bin sıfır koyun. Yani 40 bin tane sıfır koyun birin yanına. İşte hayatın cansız maddeden kendi kendine oluşma olasılığı bu sayıda bir ihtimaldir. Yani imkansızdır. Birinin yanına 40 tane sıfır, zaten öyle bir konu yok matematikte. Eğer insan sosyal inançlarından dolayı veya bilimin evrime inanması gerekir şeklindeki eğiliminden dolayı ön yargılı hale gelmemişse, bu basit hesap Darwin'i ve tüm teoriyi gömmek için yeteri derecede olanaksız bir sayıdır. Yani birin yanına 40 bin tane zaten bütün konuları kapatır diyor. Evrime ile alakalı. Ne bu gezegende ne de bir başkasında hiçbir ilkel çorba yoktu ve hayatın başlangıcı rastgele olmadığına göre o zaman belli bir amaca yönelik bir aklın ürünüdür. Doğru. Ağzına sağlık. O akıl Yüce Rabbimiz olan Allah'ın aklı ve o akıl hem canlı hem cansız. Tüm maddelerde, tüm kainatta, yerde, gökte, ikisi arasında da tecelli etmektedir. Biz mesela sürekli anlatıyoruz hücrenin içindeki bazı organizasyonları. Bu organizasyonlarda görev alan işte enzimler, hormonlar, vitaminler vesaire moleküllerden bahsediyoruz. Ve hep şunu görüyoruz. Bildi, hesapladı, istedi, yaptı, kontrol etti gibi fiiller kullanıyoruz. İşte o aklın ürünüdür diyor ya. Bu fiiller de aynı aklın ürünüdür. Yani Yüce Rabbimizin sonsuz kudret sahibi olan Allah'ın gücünün, aklının, iradesinin tecellisidir. Ve bu sıfatları Yüce Rabbimiz o DNA'nın içinde saklı olan o küçücük yerde de ve onu oluşturan moleküllerde de tecelli ettirdiği için hücredeki o fonksiyonlar, o organizasyonlar, o harika olaylar oluyor. İnşallah. İşin, yani Allah affetsin, işin demeyeyim, o konunun aslı budur. Ve bakın, sen örnek verdiğin için ben de Kur'an'dan bir örnek vereceğim bir ayetle inşallah. Kur'an'da Allah'ın inşallah tüm varlıkların üzerindeki hakimiyeti de haber veriliyor. Bu organizasyonların tamamı Yüce Rabbimizin hakimiyeti altında olduğu için gerçekleşiyor. Yoksa moleküller yan yana geldiği için değil. Bunun böyle olamadığı da zaten biyoloji tarafından da görülmüştür, biyologlar tarafından da. Yüce Rabbimiz bakın bir ayet-i kerimde şöyle buyuruyor. Hud suresi 56. Kovulmuş şeytan Allah'a sınırım. Ben gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. İşte anlattığımız konuların tamamının açıklayan bir ayet. Muhakkak benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir inşallah.
Şimdi bu Fred Hoyle tabii çok uzatmış lafı. Bu kadar uzatmaya gerek yok. Bir de o ihtimaller de geçerli. Hocamız defaatle anlattı. Yani onun üzeri mesela 40 binde bir diyor. Sanki dinleyenin de aklına şöyle gelebilir. Onun üzeri 40 bin defa bir şey denendiği zaman ondan işte bir kere tesadüfen şey oluyor gibi. Öyle bir konu yok. Yani bir protein sıfır ihtimal. Şundan dolayı sıfır ihtimal. Başka enzimler gerekiyor. Başka proteinler gerekiyor. 85 tane protein gerekiyor. Protein fabrikaları, enerji santralları ve tam bir hücre gerekiyor. Bu zaten bitiriyor. Sıfır ihtimal demektir bu. Yani ne 10 üzeri 100 bin, ne 1000, ne 10 üzeri 1 katrilyonda bir ihtimal de değil. Hı. Sıfır üzeri sıfır ihtimaldir inşallah. Evet. Bu zaten Darwin'in kökünden bitiriyor inşallah.
İmkansız üstü imkansızdır.
Evet.
Eğer ille yani, de öyle bilimsel bir laf istiyorlarsa tabii, budur yani.
Zaten tesadüf yok yani. Bu şimdi çok önemli bir konu. Evet. Biz Allah her şeyi kader ile yarattık diyor. Allah sonsuz anın sonsuzda biri kadar bir zamanda zaman ve mekan insan için yaratılmıştır. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Yani onları insan için yaratmıştır ve Allah katında zaman yoktur. Yani tek bir anın sonsuzda biri kadar bir zaman içerisinde sonsuz önce ve sonsuz sonra yaratıp bitirmiştir. Bakın Allah yaratıp bitirmiştir. Dolayısıyla her şey bir kader ile yaratılmıştır ve bitmiştir. Orada tesadüf diye bir şeyin varlığı artık yoktur. Yani bütün kuantum hareketleri, evrenin her köşesindeki atomların hareketleri, elektronların hareketleri, canlıların her özelliği yaratılıp bitirilmiştir Allah katında. Ve burada artık bunun içinde tesadüf diye bir kavram yoktur onların anladığı anlamda zaten. Bir de tabii ekstradan hocamız da söylediği anlat, yani bunun konuları çok ayrıntılı olarak anlatıyor kitaplarında. Sıfır üzeri sıfır ihtimal zaten protein oluşmasının imkansızdı. Evrim zaten her konuda kökten bitiriyor artık. Ondan sonra fosile de ihtiyaç yok, başka bir konuya da ihtiyaç yok ama biz tabii her iddialarının da üstüne giderek Allah'ın izniyle kimsenin kafasında bir kuşku kalmasın. İnşallah. Onun için Darwinizm yeryüzünden silinip gidiyor inşallah. Böyle yeni bilimsel delillerle. İnşallah. O bilimsel deliller ama açığa çıkarmaya vesile olan hocamızın ve bizim de ondan öğrendiklerimizin de olan açıklamalarla inşallah tarihe karışıyor inşallah.
İnşallah. Bir ayetle bitirelim o zaman istersen.
Evet, yavaş yavaş inşallah.
Şeytan Allah'a sınırım. Andolsun insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Ve canlı da daha önce nüfuz eden kavurucu ateşten yaratmıştık. Hicr suresi 26 ve 27. ayetler. İnşallah. Allah bir anda yaratıyor inşallah. İnşallah. Hiçbir sebebe ihtiyaç duymadan.
Tabii
i̇nşallah.
Sebepleri insan için yaratmıştır Allah. Yani Allah bütün sebeplerden münezzehtir. İstediği zaman kaldırır ve değiştirir ve bunun Kur'an'da da örnekleri vardır inşallah. Mesela Hazreti İsa'nın gelişi ayrı zamanda değil mi? Bu sebeplerin istediği zaman Allah'ın nasıl değiştirdiğini gösteren bir mucizedir. Yani mucize olur zaten Allah'ın normalde bizim alıştığımız Allah'ın kanunlarının dışında farklı bir şey olduğu zaman biz ona mucize adını veriyoruz. Hazreti İsa'nın gelişi de böyledir zaten. Değil mi? Hiçbir insan insanlık tarihi boyunca bu şekilde 2000 sene sonra gelen başka bir insan yoktur. Allah Hazreti İsa'yı 2000 sene sonra yeryüzüne tekrar indiriyor inşallah ayrı zamanda. İslam'ın hakim olması için Hazreti Mehdi'ye vezir olarak inşallah.
İnşallah.
Bu Allah'ın bütün sebeplerden bağımsız bir münezzeh olduğunu gösterir inşallah. Sebepler insan için vardır. O yani Darwinizmi illa böyle bir yere şey etmeye, yerleştirmeye çalışanlar Kur'an'a özellikle bunu kavrayamıyorlar. Yani Allah'ın kadrini dedin ya inşallah ayette de geçiyor. Kadrini hakkıyla takdir edemediler. Allah sonsuz güç sahibi. Böyle kimsenin o küçücük aklıyla düşünmeye kalktığı sebeplerle Allah'ın öyle bir bağlanamaz Allah. Haşa yani böyle. Allah sonsuz güç sahibidir. Onu bizim için yaratmıştır. Yani biz anlarız veya anlamayız. Mesela kaderi hiçbir zaman Allah'ın bildiği gibi bilemeyiz biz. Ama mutlak olarak vardır. Biliriz onu yani inşallah. Ama hiçbir zaman Allah'ın bildiği gibi de bilemeyiz. Çünkü Allah size söylüyor mesela ruh içinde ilimden az bir şey verilmiştir diyor. İnşallah. Yarın bizi inşallah 22'den itibaren harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo ve Asut TV'den takip edebilirsiniz. Mavi Karadeniz Radyo ve Asut TV'den herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.
Hayırlı geceler.